Ayrım 25.
Sayfa 260. Ve bu sadece sen ve Frodo için geçerli değil dedi Gimli. Sen de Pippin. Sadece senin yüzünden çektiğim ve hiç unutmayacağım bütün o ağacılar için bile olsa seni çok seviyorum. Son çarpışmada seni tepede bulunuşumu da hiç unutmayacağım. Ama eğer cüce Gimli olmasaydı o zaman yok olacaktın. En azından üzerine bir sürü ceset yığıldığında bir hobbit ayağı neye benziyor biliyorum artık. Ve o koca leş yığınını üzerinden kaldırdığımda ölmüş olduğundan emindim. Sakallarımı yolabilirdim. Kalkıp ortalıkta dolanmaya başlayalı daha bir gün oluyor. Sen de doğru yatağa, ben de yatacağım. Ben de dedi Legolas, bu zarif ülkenin ormanlarında yürüyeceğim, bu beni dinlendirmeye yeter. Gelecek günlerde eğer elf hükümdarı müsaade ederse halkımızın bir kısmı buraya göçebilir. Buraya geldiğimizde de bir süre için burası kutsanmış olur. Bir süre, bir ay, bir ömür, insanların 100 yılı kadar. Fakat Anduin yakında ve Anduin denize gidiyor, denize. Denize, denize, çığlık çığlığa ak martılar. Uçuşuyor ak köpükler, esiyor rüzgar. Batıda uzaklarda batıda yüz yuvarlak güneş batıyor. Gri gemi, gri gemi, duyuyor musun seslenişlerini? Benden önce oraya giden halkımın sesini. Terk edeceğim ormanları, onlar da doğuran beni. Çünkü günlerimiz bitiyor, eriyor yıllarımız sona. Geçeceğim engin suları yelken açıp tek başıma. Upuzun dalgalar vuruyor son sahile. Kayıp ada çağırıyor beni tatlı seslerle. Kimsenin bulamayacağı Eressa'dan, elf yurdundan, yaprakların hiç dökülmediği halkımın ebedi diyarından. Ve böyle söyleyerek şarkısını tepeden aşağıya indi Legolas. Sonra diğerleri de ayrıldılar ve Frodo ile Sam yataklarına giderek uyudu. Sabah yeniden umut ve huzur içinde uyandılar. İtilien'de birçok gün geçirdiler. Çünkü ordunun şimdi yerleşmiş olduğu Kormalen kırları Henet Anun'a yakındı ve şelalelerinden çıkan akarsu geceleri o kayalık kapıdan geçerek aşağıya akıp Kairandros adasının yanındaki Anduin'in akıntılarına karışmak için çiçekli çayırlardan geçerken sesi duyulabiliyordu. Hobbitler etrafta gezinerek daha önce geçmiş oldukları yerleri ziyaret ettiler. Sam ormanların bir gölgesinde veya belki de orman içindeki gizli bir açıklıkta o büyük fülleri görebileceğini umdu. Gondor kuşatmasında bu hayvanlardan bol miktarda bulunduğunu fakat bunların yok edilmiş olduklarını duyunca da bunun büyük bir kayıp olduğunu düşündü. Eh aynı anda her yerde olunamıyor galiba dedi ama görünüşe göre çok şey kaçırmışım. Bu arada ordu Minas Tirith'e dönmek için hazırlanıyordu. Yorgunlar dinlendiler, yaralılar iyileştirildiler. Çünkü bir kısmı doğudan ve güneyden gelip de savaş meydanında sonuna kadar direnen düşmanla çok uğraşmak ve dövüşmek zorunda kalmıştı. En son olarak da Mordor'a girip ülkenin kuzeyindeki kaleleri yıkanlar gelmişti. Fakat sonunda Mayıs ayı yaklaşırken Batı'nın komutanları yeniden yola koyuldular. Bütün adamlarıyla birlikte gemilere binip Anduin üzerinden Kairandros'tan çıkıp Osgiliath'a yelken açtılar. Orada bir gün kaldılar ve Pelennor'un yeşil çayırlarına geldikleri günün ertesinde yeniden Yüce Minduli'nin altındaki beyaz kuleleri gördüler. Karanlık ve yangından geçip yeni günü görebilen Gondorlu insanların şehrini, yani batılıların son hatırasını. Ve burada çayırların ortasında çadırlarını kurarak sabahı beklediler. Çünkü Mayıs arifesiydi ve kral güneşin doğuşuyla kapılarından içeri girecekti.
Bölüm 5. Vekil Harç ile Kral. Gondor şehri üzerine kuşku ve büyük bir korku çökmüştü. Günleri pek az umut taşıyan ve her sabah bir kıyamet haberi bekleyen insanlara havanın güzelleşip güneşin açması anlamsız bir şaka gibi gelmişti. Hükümdarları ölmüş yakılmıştı. Rohan kralı Hisar'da ölü yatıyordu. Gece gelen yeni kralları ise hiçbir kudretin veya yiğitliğin zapt edemeyeceği kadar karanlık ve korkunç güçlerle savaşmak için gitmişti. Ve hiç haber gelmemişti. Ordu Morgul Vadisi'ni terk edip de dağların gölgesindeki kuzey yolunu tuttuktan sonra hiçbir haberci gelmemişti geri. Beklemekte olan doğuda ne olduğuna dair hiçbir söylenti yayılmamıştı. Komutanlar gideli ancak 2 gün olmuştu ki hanım Eowyn ona bakan kadınlara esvaplarını getirmesini söylemiş, nedendiyse kendisine dinletilememiş ve ayağa kalkmıştı. Giydirildikten ve kolu pamuklu bezden bir askıya alındıktan sonra Eowyn şifa evlerinin şifacı başısına gitti. Beyim dedi, büyük bir rahatsızlık içindeyim, artık daha fazla aydaklık edemem. Hanımefendi diye cevap verdi adam, henüz iyileşmediniz ve size özel bir ilgi göstermem emredildi bana. Daha 7 gün yataktan çıkmamalıydınız, bana böyle emir verdiler, size geri dönmeniz için yalvarıyorum. Ben iyileştim dedi kadın. En azından bedenim iyileşti sol kolum dışında. O da rahat artık. Ama eğer bir şeyler yapmazsam yeniden hastalanacağım. Cenk'ten hiç haber yok mu? Kadınlar bana bir şey demiyor. Hiç haber yok dedi şifacıbaşı. Bir tek beylerin Morgul Vadisi'ne at sürdüklerini biliyoruz. Kuzeyden gelen yeni komutanın onlara başkanlık ettiği söyleniyor. Büyük bir bey o adam ve bir hekim. Bana o kadar hünerli bir hekim elinin öyle kılıç kullanması tuhaf geliyor. Bu Gondor'da böyle değildir. Gerçi bir zamanlar öyleymiş eğer eskiden anlatılan öyküler doğruyu söylüyorsa. Fakat uzun yıllardır biz hekimler kılıç kullanan adamların açtıkları yaralara şifa vermeye baktık. Gerçi artık bu yaralar yetmeli. Dünya savaşlar olmadan da yeterince acılara ve talihsizliklere sahip. Cengin olması için tek bir düşman yeterlidir efendi şifacı başı. Çift değil diye cevap verdi Eowyn. Ve kılıcı olmayanlar da kılıçla ölebilir. Karanlıklar efendisi ordularını toplarken siz Gondor halkının sadece şifalı ot toplamasını mı tercih ederdiniz? Ayrıca her zaman insanın bedeninin iyileşmiş olması o kadar hoş olmuyor. Ya da bir cenk sırasında ölmek de her zaman o kadar kötü değil. Acı içinde bile olsa. Bu kara saatte seçme şansım olsaydı ikincisini seçerdim. Şifacı başı ona baktı. Tüm endamıyla duruyordu orada. Gözleri ak yüzünde parlıyordu. Doğuya açılan pencereden bakmak için dönerken yumruğunu sıktı. Adam içini çekerek başını salladı. Bir süre duraksadıktan sonra kız tekrar adama döndü. Yapabilecek bir şey yok mu dedi. Şehirde şimdi kim hüküm sürer? Tam olarak bilemiyorum diye cevap verdi adam. Bu tür şeyler henüz beni pek ilgilendirmiyor. Rohan süvarilerinin başında bir komutan varmış. Bana söylendiğine göre Hurin Bey de Gondorlu adamlara kumanda ediyormuş. Fakat hükümdar Faramir hakkı icabı şehrin vekil harcı oldu. Onu nerede bulabilirim? Bu evde hanımefendi çok fena yaralanmıştı ama artık iyileşme yolunda. Fakat bilemiyorum. Beni ona götürmeyecek misiniz? O zaman bilirsiniz. Hükümdar Faramir şifa evlerinin bahçesine tek başına yürüyordu. Güneş ışığı onu ısıtmıştı. Yaşamın yeniden damarlarında akmaya başladığını hissediyordu. Fakat gönlü ağırdı ve surlardan doğuya doğru bakıyordu. Şifacı başı yaklaşarak ona seslendi. Dönünce Rohanlı hanım Eowyn'i gördü. İçi büyük bir merhametle doldu çünkü kızın yaralı olduğunu fark etti. Ayrıca keskin bakışları kızın hüznünü ve huzursuzluğunu da yakalamıştı. Beyim dedi şifacı başı, Rohanlı hanım Eowyn burada. Kralla birlikte sürmüştü atını ve çok kötü biçimde yaralanmıştı. Şu anda da benim nezaretim altında kalıyor fakat halinden memnun değil. Şehrin vekil harcıyla konuşmak istiyor. Sözlerini yanlış bellemeyin beyim dedi Eowyn. Beni üzen bana gösterilen ilginin azlığı değil. İyileşmeyi dileyenler için bu evlerden daha iyisi bulunmaz. Ama ben tembel tembel, işsiz güçsüz, kafese kapatılmış yatamam. Cenk alanında ölümü aradım ben. Ama ölmedim ve cenk devam ediyor. Faramir'in bir işaretiyle şifacı başı eğilip selam vererek ayrıldı. Ne yapmamı arzu edersiniz hanımefendi diye sordu Faramir. Ben de hekimlerin bir tutsağıyım. Kıza baktı, acıma duygularıyla derinden etkilendiği için kızın o hüznün içindeki güzelliğinin kalbini paramparça edeceğini hissetti. Ve kız da ona bakarak gözlerinde ağırbaşlı bir şefkat gördü. Yine de cenk eden adamlar arasında yetiştirilmiş olduğundan karşısında hiçbir yurtlu süvarinin bir savaşta boy ölçüşemeyeceği birinin durduğunu biliyordu. ''Ne diliyorsunuz?'' dedi adam yine. ''Eğer benim gücüm dahilindeyse yaparım.'' Bu şifacı başına emredip beni bırakmalarını söylemenizi dedi kız. Fakat sözleri hala mağrur olsa da gönlü duraksadı. İlk kez olarak kendinden o kadar emin değildi. Bu uzun boylu adamın hem sert hem de yumuşak olan bu adamın, onun tıpkı sıkıcı bir işin sonuna kadar gidecek sabrı olmayan bir çocuk gibi, tamamen dik başlı biri olduğunu sanabileceğini düşündü. Ben de şifacı başının gözetimi altındayım diye cevap verdi Faramir. Henüz şehirdeki yetkilerimi de üstlenmiş değilim. Ama öyle olmuş olsaydı bile yine de onun öğütlerini dinler ve mesleğiyle ilgili konularda istekleriyle çelişmezdim çok fazla gerekmedikçe. Ama ben iyileşmek istemiyorum dedi kız. Ağabeyim Eomer ya da Kral Theoden gibi atımı cenge sürmek istiyorum. Çünkü o öldü ve hem şerefe hem de huzura kavuştu. Artık komutanları izlemek için çok geç hanımefendi. Gücünüz yerinde olsaydı bile dedi Faramir. Fakat savaşta ölmek daha hepimize nasip olabilir istesek de istemesek de. Hala zaman varken hekimin dediklerini yaparsanız ölümü kendi usulü düzce karşılamak için daha hazırlıklı olursunuz. Siz ve ben bu bekleyiş saatlerine sabırla birlikte katlanmalıyız. Kız cevap vermedi fakat adam ona bakarken içinde bir şeylerin yumuşamış olduğunu hissetti. Sert buzların baharın ilk belli belirsiz işaretine boyun eğmesi gibi.
Kızın gözünde yaşlar belirip yanağından aşağı süzüldü, pırıltılı bir yağmur damlası gibi. Mağrur başı biraz eğildi. Sonra sessizce sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi. Ama hekimler beni daha 7 gün yatakta yatıracaklarmış dedi. Sonra benim pencerem doğuya bakmıyor. Sesi artık genç ve mahzun bir genç kızınki gibiydi. Yüreği merhametle dolu olsa da Faramir gülümsedi. Pencereniz doğuya bakmıyor mu dedi. Bunun çaresine bakabiliriz. Bu konuda şifacı başına emir verebilirim. Eğer evde bizim gözetimimizde kalırsanız hanımefendi, o zaman dilerseniz güneş olduğu zamanlar bahçede yürüyebilirsiniz istediğiniz gibi. Bütün ümitlerimizin gitmiş olduğu yere doğuya bakabilirsiniz. Beni de burada bulacaksınız yürürken, beklerken ve sizin gibi doğuya bakarken. Eğer benimle konuşursanız veya bir süre benimle yürürseniz içimi rahatlatmış olursunuz. O zaman kız başını kaldırarak yeniden adamın gözlerinin ta içine baktı ve solgun yüzüne bir renk geldi. Sizin içinizi nasıl rahatlatabilirim beyim dedi. Üstelik ben de yaşayan insanların muhabbetini istemiyorum. Benim samimi cevabımı duymak ister misiniz dedi adam. İsterim. O halde Rohanlı Eowyn size çok güzel olduğunuzu söyleyeyim. Tepelerde, vadilerimizde zarif ve parlak çiçekler ve bu çiçeklerden de zarif genç kızlarımız vardır. Fakat bugüne kadar Gondor'da bu kadar güzel ve bu kadar hüzünlü ne bir çiçek ne bir genç kız gördüm. Belki de dünyamıza karanlık çökmesine sadece birkaç gün kalmıştır. O gün gelip çattığında buna metanetle karşı koymayı ümit ediyorum. Fakat güneş daha parıldarken sizi hala görebileceğimi bilmek içimi rahatlatırdı. Çünkü hem siz hem ben gölgenin kanatları altından geçtik ve aynı el bizi geri çekip aldı. Heyhat beni değil beyim dedi kız. Gölge hala benim üzerimde. Benim iyileşeceğimi zannetmeyin. Ben cengaver bir kızım ve ellerim nazik değildir. Fakat size en azından şu konuda teşekkür edebilirim. Artık odamda kalmak zorunda değilim. Şehrin vekil harcının Ali Cenaplığı sayesinde dışarıda yürüyebileceğim. Eğilerek ona selam verdi ve eve geri yürüdü. Fakat Faramir uzun süre bir bahçede yalnız başına yürümeye devam etti. Bakışları artık doğudaki surlardan ziyade eve doğru kayıyordu. Faramir odasına geri döndüğünde şifacı başını çağırdı ve hanım Eowyn hakkında bütün bildiklerini anlattırdı. Fakat beyim hiç kuşkum yok ki dedi şifacı başı, bizimle burada bulunan buçukluktan çok daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Çünkü o kralla birlikte gelmişti ve sonuna kadar da hanımla olduğu söyleniyor. Böylece Merry Faramir'e yollandı ve gün boyunca birlikte uzun uzun konuştular. Faramir çok, hatta Merry'nin söze dökmediği kadar çok şey öğrendi. Artık Rohanlı Eowyn'in üzüntüsü ve huzursuzluğu hakkında bazı şeyler anlamaya başladığını düşündü. Latif akşam saatlerinde Faramir ile Merry bahçede yürüdüler ama kız gelmedi. Sabah tam Faramir evlerden çıkıyordu ki surların üzerindeki kızı gördü. Tamamen beyazlara bürünmüştü ve güneşte parlıyordu. Adam kıza seslendi, kız indi, birlikte bazen sessizlik içinde bazen konuşarak kah çimlerin üzerinde yürüdüler, kah yeşil ağacın altına birlikte oturdular. Sonra her gün aynı şeyi tekrarladılar. Penceresinden seyreden şifacı başının içi mutluluk doluydu. Çünkü o bir hekimdi ve endişesi azalıyordu. O günlerin korkusu ve kötü bir şeyler olacağı endişesi insanların gönülleri üzerine ağır bir biçimde çökmüş olduğu halde bakımı altında olan iki kişi iyileşiyor ve her geçen gün kuvvetleniyordu. Böylece hanım Eowyn'in Faramir'e ilk gidişinin üzerinden 5 gün geçti. Bir kez daha şehrin surlarında birlikte durmuş bakınıyorlardı. Henüz bir haber gelmemişti. Bütün gönüllüler kararmıştı ve hava da eskisi kadar parlak değildi artık. Soğuktu. Gece çıkmış olan rüzgar artık kuzey yönünden şiddetli esiyor ve şiddeti gitgide artıyordu. Ama etraftaki topraklar kurşunlu renkli ve daha korkunç görünüyordu. Kalın giysiler giymişler, ağır pelerinlere sarılmışlardı ve hepsinin üzerine hanım Eowyn derin bir yaz akşamı renginde büyük mavi kolsuz bir manto giymişti. Mantonun kenarları ve yakası gümüş yıldızlarla bezenmişti. Faramir kendi kaftanını getirtip onunla da kızı güzelce sarıp sarmalamıştı. Yanında dururken onun gerçekten de son derece zarif bir kraliçe gibi durduğunu düşünüyordu. Manto zamansız ölen annesi Amrotlu Fondulis için yapılmıştı ve onun için uzak günlerin tatlı, ilk üzüntüsünün de acı bir anısıydı. Kaftanı Eowyn'in güzelliğine ve hüzüne uyan bir giysi gibi görünüyordu. Fakat şimdi yıldızlı mantonun altında titriyordu kız. Kuzeye, beri yandaki gri toprakların üzerine, uzakta gökyüzünün sert ve açık olduğu yerdeki soğuk rüzgarın ta göz bebeğine bakıyordu. ''Neye bakıyorsunuz Eowyn?'' dedi Faramir. ''Kara kaplı o tarafa değil midir?'' dedi kız. ''Ve artık o tarafa varmış değil midir? Ayrılalı 7 gün oluyor.''
Yedi gün dedi Faramir. Lakin size şöyle dersem benim hakkımda kötü düşüncelere kapılmayın. O günler bana hiçbir zaman aklımın köşesine gelmeyen bir sevinç ve acı getirdiler. Sizi görme sevinci. Acıya gelince artık bu kötü zamanların korkusu ve kuşkusu gerçekten iyice karardı. Eowyn bu dünyanın şimdi bitmesini ya da bulduğum şeyi bu kadar çabuk kaybetmek istemezdim. Bulduğunuz şeyi kaybetmek mi beyim diye cevap verdi kız fakat ona temkinli bir tavırla bakıyordu ve gözlerine müşfik bir ifade vardı. Bugünlerde kaybedebileceğiniz ne gibi bir şey buldunuz bilemiyorum. Fakat haydi dostum gelin bundan söz etmeyelim. Gelin hiç konuşmayalım. Ben korkunç bir şeyin kıyısında duruyorum. Ayaklarımın önünde tamamen karanlık bir çukur var. Ama arkamda bir ışık var mıdır yok mudur bilemem. Çünkü henüz arkama dönemem. Bir hükmün verilmesini bekliyorum. Evet, bir hükmün verilmesini bekliyoruz dedi Faramir ve başka bir şey söylemediler. Onlara öyle geldi ki sanki onlar surun üzerinde beklerken rüzgar durdu, ışık zayıfladı. Güneş karardı ve hem şehirdeki hem de civardaki topraklardaki bütün sesler sustu. Ne bir rüzgar, ne bir insan sesi, ne bir kuş cıvıltısı, ne kıpırdayan bir yaprak ne de kendi nefes sesleri duyulabiliyordu. Kalp atışları dahi susmuştu, zaman duraksadı. Ve onlar böylece dururken elleri birleşti ve kenetlendi. Onlar farkında olmasalardı ve hala neyi beklediklerini bilmeden bekliyorlardı. Sonra hemen uzaktaki dağların zirvelerinin gerisinde karanlıkta oluşan başka bir koca dağa yükselmiş, bütün dünyayı kaplayan bir dalga halinde kabarmış gibi geldi onlara. Dağın etrafında şimşekler çakıyordu. Sonra toprakta bir titreme geldi geçti ve şehir surlarının sarsıldığını hissettiler. Etraflarındaki topraklardan bir iç çekme sesi yükseldi. Kalpleri aniden yeniden atmaya başladı. Bu bana Numenor'u hatırlattı dedi Faramir. Konuştuğunu duyunca kendi kendine hayret etti. Numenor mu dedi Eowyn? Evet dedi Faramir. Batı illerin o çöken ülkesini yeşil topraklarla üzerlerindeki tepelere tırmanan koca kara dalgayı ve yaklaşan kaçınılmaz karanlığı. Sık sık bunu canlandırırım hayalimde. O halde siz karanlığın geldiğini düşünüyorsunuz dedi Eowyn, kaçınılmaz karanlığın. Birden adama sokuldu. Hayır dedi Faramir kızın yüzüne bakarak. Bu zihnimdeki bir resimdi sadece. Neler olduğunu bilmiyorum. Uyanık zihnim bana büyük bir kötülüğün çöktüğünü ve son günlerimizi yaşadığımızı söylüyor. Fakat gönlüm hayır diyor. Kollarım bacaklarım hafifledi ve üzerime öyle bir ümit ve sevinç geldi ki hiçbir akıl bunu inkar edemez. Eowyn, Eowyn. Rohan'ın ak hanımı, şu saatte hiçbir karanlığın dayanabileceğine inanmıyorum ve eğilerek kızı alnından öptü. Öylece durdular Gondor şehrinin surları üzerinde. Sert bir rüzgar çıkarak esti. Birinin kuzguni, diğerinin sarı saçları rüzgarda akarak birbirine karıştı. Ve gölge ayrıldı, güneşin peçesi açıldı, ışık dışarı uğradı. Anduin'in suları gümüş gibi parladı ve şehrin içindeki evlerden insanlar gönüllerinde biriken kaynağını bilemedikleri bir neşeyle şarkı söylediler. Ve güneş öğle vaktini çok geçmeden doğudan uçan büyük bir kartal görüldü. Kartal batılı komutanlardan umulmayan haberler taşıyor şöyle bağırıyordu. Söyleyin şarkılarınızı Anor Kalesi'nin insanları. Çünkü Sauron'un hükmü ebediyen sona erdi. Karanlık kule de devrildi. Şarkı söyleyin kutlayın Muhafız Kulesi'nin insanları. Çünkü boşa çıkmadı nöbetiniz. Kara kapı yıkıldı. Kralınız geçti kapıdan ve zaferi kazandı. Şarkı söyleyin, mutlu olun batının çocukları, çünkü kralınız yeniden geliyor, aranızda yaşamaya, hayatınız boyunca. Ve kuruyan ağaç yeniden boy verecek, kral ağacı yükseklere dikecek ve kutsanacak şehir, şarkı söylesin herkes. Ve insanlar şehrin bütün yollarında şarkılar söylediler. Bunu izleyen günler altın rengiydi, bahar ile yaz birbirine karıştı ve Gondor'un kırlarında birlikte cümbüş etti. Artık hızlı süvariler bütün olup bitenler hakkında Kay Randros'tan haberler getiriyor ve şehir kralın gelişine hazırlanıyordu. Merry çağrılmıştı ve eşya götüren yük arabalarıyla Osgiliath'a oradan da gemiyle Kay Randros'a gitmişti. Fakat Faramir gitmedi çünkü artık iyileşmiş olduğu için kısa bir süre için bile olsa yetkilerini ve vekil harçlık görevini üstlenmişti. Görevi de yerine geçecek kişi için hazırlıklar yapmaktı. Eowyn de gitmemişti, ağabeyi ona haber yollayıp Cormallen alanına gelmesi için rica ettiği halde. Faramir bu işe şaşırdı ama çok işi olduğu için onu çok az görebiliyordu. Kız hala şifa evlerinde kalıyor, bahçede tek başına geziniyordu. Yüzü yine solmuştu ve görünüşe göre şehirde sıkıntılı ve üzgün olan tek kişi oydu. Şifa evlerinin şifacı başısı üzülüyordu ve Faramir'le konuştu.
Bunun üzerine Faramir gelerek kızı aradı ve birkaç kez daha birlikte surlarda durdular. Şöyle dedi Faramir, Eowyn neden buralarda oyalanıyorsunuz da Kay Randros'un gerisindeki ağabeyinizin sizi beklediği Kormalen'e gidip neşelenmiyorsunuz? Kız ise şöyle dedi, bilmiyor musunuz? Fakat o şöyle cevapladı, bunun iki nedeni olabilir ama hangisi doğru bilmiyorum. Kız ise şöyle söyledi, bilmecelerle uğraşmaya hiç niyetim yok, daha açık konuşun. Madem öyle istiyorsunuz hanımefendi dedi adam, gitmiyorsunuz çünkü sizi çağıran yalnızca ağabeyiniz ve artık Elendil'in varisi hükümdar Aragorn'a bu zafer gününde bakmak sizi mutlu etmeyecek. Ya da ben gitmediğim için ve siz de benim yanımda kalmak istediğiniz için gitmiyorsunuzdur. Ya da belki de her iki neden de geçerlidir ve belki siz kendiniz de bunlar arasında bir seçim yapamıyorsunuzdur. Eowyn, beni sevmiyor musunuz ya da beni sevmeyecek misiniz? Ben bir başkası tarafından sevilmeyi arzu etmiştim diye cevap verdi kız. Fakat hiçbir erkeğin bana acımasını istemem. Bunu biliyorum dedi adam. Hükümdar Aragorn'un sevgisini istiyordunuz. Çünkü o yüce ve kudretliydi. Siz de şan, şeref ve dünyada sürünen kötü şeylerin çok üzerinde olmak istiyordunuz. Ve genç bir askere büyük bir komutan nasıl görünürse o da öyle kazandı sizin gönlünüzü. Çünkü o öyle biri, insanlar arasında bir hükümdar ve günümüzün en büyük hükümdarı. Fakat o size sadece anlayış gösterip acıyınca o zaman savaşta yiğitçe ölmekten başka hiçbir şey istemediniz. Bana bakın Eowyn. Ve Eowyn Faramir'e uzun uzun ve gözlerini kaçırmadan baktı. Faramir şöyle dedi. Kibar bir yüreğin armağanı olan bu acıma duygusuna kızmayın Eowyn. Ama ben size acımıyorum. Çünkü siz hem yüce hem yiğit bir hanımsınız. Hem de kendi başınıza uzun yıllar unutulamayacak bir ün kazandınız. Sonra çok güzel bir hanımsınız. Bence elf lisanında bile kelimelere sığmayacak bir güzelliğiniz var. Ve ben sizi seviyorum. Bu kez hüznünüz karşısında size acımıştım. Fakat şimdi hiç mahzun olmamış olsaydınız dahi Gondor'un hiçbir şeyden korkmayan, hiçbir eksiği olmayan neşeli kraliçesi olmuş olsaydınız dahi sizi yine severdim. Eowyn, beni sevmiyor musunuz? Bunun üzerine Eowyn'in kalbi değişti ya da en sonunda o da anladı ve yaniden kışı geçiverdi, içinde güneş parladı. Minas Anor'da güneş kulesinde duruyorum dedi ve bakın gölge gitti. Artık cengaver bir kız olmayacağım, büyük süvarilerle de yarışmayacağım ve sadece kılıçtan geçirilenlerle ilgili şarkıları dinleyip zevk almayacağım. Bir hekim olacağım ve yetişen kısır olmayan her şeyi seveceğim. Yine Faramir'e baktı. Artık kraliçe olmak istemiyorum dedi. O zaman Faramir neşeyle güldü. Bu iyi dedi. Çünkü ben bir kral değilim. Yine de Rohan'la Ak Hanım'la evlenirim. Eğer onun da isteği bu olursa. Ve eğer isterse gidip nehri geçelim ve daha mutlu günlerde zarif İtilyen'de yaşayıp orada kendimize bir bahçe yapalım. Orada her şey neşeyle büyüyecektir. Eğer Ak Hanım gelirse. Yani ben kendi halkımı bırakmak zorunda mı kalacağım Gondorlu adam dedi kız. Sonra mağrur halkınızın sizin için bakın işte kuzeyli vahşi bir cengaver kızı ehlileştirmiş bir bey. Numenor soyunda kadın mı kalmamıştı demelerini mi istersiniz? İsterim dedi Faramir ve kızı kollarını alarak güneşle aydınlanmış göğün altında öptü. Üstelik birçok kişinin onları görebileceği şekilde surların tepesinde olmalarını da hiç umursamadı. Ve gerçekten de birçok kişi onları ve surlardan inip de şifa evlerine el ele giderken etraflarında parlayan ışığı gördü.